Yerel seçimlerin en sıcak gündemi hiç şüphesiz gizli kapaklı yapılan CHP-DEM ittifakı. Güya açık ve şeffaf yapılacaktı. Yapılamayacağı belliydi çünkü DEM'in kandil siyaseti dışında hareket etme şansı yoktu ve CHP de bunu biliyordu. Biraz açık görüşmelerle kamuoyu oyalandı, sonra da bu ilişkiyi perdeleyecek kandilin, kent uzlaşısı, siyaseti devreye sokuldu. Bu kırlı kapaklı ilişkinin tek amacı da İstanbul'da seçimleri Ekrem İmamoğlu'na kazandırmak. Diğer şehirlerde ittifak olmasının veya olmamasının hiçbir önemi yok. Kandil'in küresel ve bölgesel straight wing bir hesabı var. Bu straight wing'in içinde küresel güç merkezlerin beklentisi de olan 2028 seçimleri de var, büyük şehirlerde DEMÇ ortaklığını tahkim etmekte. Tabii bu iki partinin buluşmasında seküler ortaklık da önemli bir etken. Tablonun bu kadar açık ve net olmasına rağmen hala şu sorular kafaları karıştırıyor. Neden o zaman DEM İstanbul'da aday çıkardı? Ya da şöyle soralım, Mayıs seçimlerinde oy kaybedenden, neden şimdi oyunu artırmayı değil de İstanbul'da seçmeni İmamoğlu'na yönlendirerek oy kaybetmeyi göze alıyor? En basiti İstanbul'un 22 ilçesinde aday göstermiyor. DEM'in o oyları kime gidecek? Bir parti için bu intihar değil mi? Eğer söz konusu olan küresel güçlerin ve Kandil'in talimatlarıyla hareket eden bir parti ise değil tabii. Hatırlayın, benzer bir şeyi CHP'nin bir önceki genel başkanı Kılıçdaroğlu da yapmış, CHP'nin oy kaybetmesini göze alıp o günkü HDP'ye her evden bir oy verdirmişti. Bu siyasi aklın esas motivasyonu da AK Parti'ye kaybettirmekti. Bu kez kent uzlaşısı tuzağıyla İmamoğlu'na oy verdirerek aynı şeyi yapmak istiyor. İmamoğlu kaybetse de DEM ve Kandil, kent uzlaşısı tuzağıyla CHP'yi yanına çekerek hem meşrulaşma sıkıntısını giderecek hem de gerilim siyasetine büyük şehirlerde CHP'yi ortak etmiş olacak. Aday çıkarmalarına gelince, bu büyük oranda Kandil Öcalan arasındaki kavgadan kaynaklanıyor. Calancılar, CHP bize bir şey kazandırmaz ve ayrı aday çıkartılmalı, dedikleri içinden güçlü aday çıkartmak zorunda kaldı. Bir anlamda orta yol bulundu. Ama hepsine ayar veren de Kandil Baronu Mustafa Karası oldu. Böylece kavgayı yine Kandil kazandı. Ayrı aday çıkarmanın bir nedeni de CHP ve İmamoğlu'nu Kandil yükünden kurtarmaktı. Doğrusu bunu başardıkları söylenemez çünkü İstanbul adaylarının çalışmaması, 22 ilçede aday göstermemeleri ve belediye meclis üyelerini paylaşmaları artık saklanamaz bir gerçek. Son bir soru, peki DEM seçmeni İmamoğlu'na nasıl yönlendirilecek? Şimdiden şu propaganda yapmaya başladı bile, Kandil bir şey söylüyorsa bir bildikleri var. Kan kimleri utandırdı? Muhalefet partileri yerel seçimlere küçük ayak oyunlarıyla hazırlanırken, Türkiye küresel siyasette ezber bozan dev hamlelere imza atıyor. Son hamleyle başlayalım, Türkiye'nin 100 yıllık özlemi kan uçtu. İHA-SİHA teknolojisiyle harp stratejisini değiştiren Türkiye şimdi de 5. nesil kan hamlesiyle iddialı bir çıkış yaptı. Yankı yaratması boşuna değil, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35'i, Çin'in J-20'si ve Rusya'nın Su-57'sinden sonra 5. nesil uçak yapan ilk ülke oldu. Daha dün gibi hatırlıyoruz, 2004 yılında ilk minik İHA'sını sunan Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, A1 bürokrat şöyle diyordu, "Yabancılarla rekabet edemezsiniz, zorlamayın bize tercümanlık yapın yeter." Bu özgüven eksikliğini yaşayan bürokratın siyasi ve medya uzantıları da vardı. Kana kalorifer peteği diyen meczup gazeteci de onlardan biriydi. Şimdi utandıklarını da hiç sanmıyorum. Hatta hala bu ülke bir mühendisini, bir doktorun daha kaybetti diye seviniyor ve teşvik ediyorlar. Oysa arkada sadece işini iyi yapan milyonlarca teknofist gençliği var ve büyük bir özgüvenle geliyor. Hakkını teslim edelim, bu özgüvenin arkasında da Başkan Erdoğan'ın güçlü siyasi iradesi var. Sırf bu gerçeği görmemek için Türkiye'nin yükselişi ve küresel hamleleri de görmezden geliniyor. Oysa dünyanın gelişmiş veya gelişmekte olan bütün ülkeleri kanı görüyor ve dikkatle izliyor. Mesela Bloomberg televizyonu, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı kanın uçuşunu mihenk taşı olarak niteledi. Alman Welt gazetesi, bu dönüm noktası, Türkiye'nin bir savaş uçağı ülkesi olarak yükselişine işaret ediyor. Kanada'da yayın yapan BNN Bloomberg televizyonu, Türk savunma ve havacılık tarihinde yeni bir şafak doğdu. Peki içerideki medya ne yaptı? Başta Cumhuriyet ve Sözcü olmak üzere hiçbiri kanın uçuşunu görmedi, görmek istemedi. Bundan daha utanç verici bir şey var mı? Somali ve Gölge CIA. Son hafta içinde ezber bozan bir hamle de Somali'den geldi. Somali Meclisi Türkiye ile Somali arasında imzalanan 10 yıllık antlaşmayı onayladı. Haberi Milli Savunma Bakanlığı kaynakları duyurdu. Çarpıcı açıklamayı ise Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud yaptı. Somali ile Türkiye arasında onaylanmış savunma ve ekonomik işbirliği anlaşmasını imzaladım. Bu tarihi anlaşma, ulusumuzun güvenli ve müreffeh bir geleceğe doğru yolculuğunda yeni bir sayfaya işaret ediyor. Ayrıntısına girmiyorum, bu kadarı bile dünyada ciddi yankı yarattı. Dünyanın önde gelen gazeteleri geniş yer verdi. Sadece şunu söyleyelim, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Gölge CIA olarak bilinen özel istihbarat ajansı Stratfor anlaşmayla ilgili dikkat çeken bir analiz yaptı. Devamı sabah.com.tr'de.